yüzden hâzâ sırâtun mustakîm diyordu İsa aleyhisselam. İşte sadece bu doğru yol. Bunun dışında doğru yol yoktur diyordu. Sizin uydurduğunuz yollar doğru olamaz. O böyle söyledi, sonra baktı onların haline. فَلَمَّا اَحَسَّ عِيْسَ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِ اِلَى اللّٰهِ Onlardan küfrü hissedince İsa aleyhisselam, demek ki alenen ilan etmemişler belki de. Onların adam olmayacak adamlar olduklarını görünce, o zaman hissedince bunu, bunları anlatsan da bir, anlatmasan da bir, bunlar hakikatte işlerine gelmediği için, hayatlarını değiştirmek istemedikleri için iman etmiyorlar. Bunlar hakikatte anlıyorlar ama hakikati kabul etmek istemiyorlar. Bunu anlayınca İsa dedi ki, men ensari ilallah, kimdir benim Allah yolunda yardımcılarım, kimdir benim ensarım, kim bana yardım edecek bu yoldan, kimdir bana ihlaslı olarak yardım edecek olanlar, sadece rızayı ilahi için bana yardım edecek olan muhlisler, kimdir benim yardımcılarım, Allah'a davet ederken, bu yolda faaliyet yaparken kim benimle beraber, kim arkama düşecek? Bu şekilde Hazreti İsa aleyhisselam bir hareket başlattığını ilan ediyordu aslında insanlara. Bu bir hareket başlatmak demekti. Bu insanlardan beyat almak demekti. Kim peşimden gelecek? Bir hareket başlıyordu demek ki. Bir hareket başlayacak. Ve o bir lider olarak harekete komuta edecek. Kim peşimden gelecek? Nasıl ki Hazreti İsa aleyhisselam İncil'lerde de bazı kimselere, Matta gibi bazı kimselere düş peşime demişti. Düş arkama demişti. Bırak bütün işlerini, benim peşimden gel. Hazreti İsa aleyhisselam yardımcı arıyordu kendine. Bütün davalar için yardımcılar lazım. Bütün peygamberler yardımcı aradı. Bütün hareket liderleri yardımcı aradı. Çünkü bu dava bir insanın kaldırabileceği kadar hafif bir dava değil. İnne senulki aleyke kavlen sakile. Ey Resulüm, sana ağır bir söz, ağır bir dava omuzlarına atacağız. Ağır bir dava vereceğiz omuzlarına. Yardımcılara ihtiyacın var demek oluyordu bunun bir manası da. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de yardımcı aramıştı. Hazreti İsa gibi men ensari ilallah demişti o da. Ebu Bekirler ben demişlerdi ya Resulallah. Ömerler ben demişti. Osmanlar, Aliler, Mekke'de. Muhacirler ben ya Resulallah demişlerdi bazıları. Fakat Allah Resulü hala arıyordu. Yetmiyordu çünkü o kadar yardımcı. Bütün dünya kafir idi. Bütün dünyaya bir İslam medeniyeti göstermek gerekiyor. Bir medeniyet kurmak gerekiyordu. 50-100 tane yardımcıyla olacak iş değildi bu. Resulullah hala aramaya devam ediyordu. Hac mevsiminde arıyordu. Fuar zamanında arıyordu Resulullah. Kabile kabile geziyordu Resulullah. Taif'e gidiyordu Resulullah. Nerede bir insan topluluğu görse gidiyordu Resulullah. Anlatıyordu. Ben Resulullah'ım diyordu. Kim bana yardım edecek? İşte bir defasında Medine'den bazı kimseler gelmişlerdi Mekke'ye. Hac zamanında geliyorlar, fuar zamanlarında geliyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların yanına gitmişti. Beni dedi bir dakika dinler misiniz? Çünkü Resulullah'a tükürüyorlardı. Birçok insanlar bu tahkiri yaptılar. Allah Resulüne karşı bu terbiyesizliği yapmışlardı. Resulullah kibardı. Onlarla kibar konuşuyordu. Beni dinler misiniz diyordu. Onlar da kibar insanlardı. Yıllar sonra, 10-11 sene sonra Allah Azze ve Celle peygambere yeni arkadaşlar verecek. Yeni bir üs nasip edecek. Yeni bir medeniyet kurması için Medine'yi nasip edecekti. Yıllarca anlatmıştı Mekke'de. 10-11 sene anlatmıştı, mucizeler de göstermişti. Kur'an zaten bir mucizeydi. Kur'an'ın dışında da mucizeler göstermişti. Ama inananlar çok azdı. Şimdi Allah yardımcılar gönderiyordu kendisine. Sabrediyordu Resulullah. Kendi görevini bilmişti. Rabbinin görevine karışmamıştı. Ve şimdi Allah Azze ve Celle yardımcılar gönderiyordu kendine. Taifliler kıymetini bilmemişti Resulullah'ın. Rahmeten lil alemin olarak gönderilen büyüğün kıymetini bilmemişler, taşlamışlardı. Resulullah'ın akrabaları kıymetini bilmediler. Taşladılar kendisini. Resulullah'ın amcası bile onun kıymetini bilmedi. Fakat şimdi Allah Azze ve Celle çok uzaklardan onun kıymetini bilen insanlar gönderiyordu. O da soruyordu o oradan gelen Medine'den gelen kimselere. Anlattı onlara. Beni dinler misiniz dedi. Dinleriz dediler. Anlattı onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dediler ki vallahi bu adam hak peygamber olsa gerek. Çünkü onlar Medineliydiler. Medine'deki Yahudilerin konuşmalarını biliyorlardı. Ehli kitap olan Yahudiler ahir zamanda bir peygamberin geleceğini söylüyorlardı zaten sürekli olarak. Ve putperestleri tehdit ediyorlardı. O peygamber geldiğinde bizim soyumuzdan gelecek. Ve o peygamber geldiğinde biz onunla beraber olacağız. Ve sizin gibi putperestlerin kökünü kazıyacağız diyorlardı. İşte onlardan duydukları için bu Medine'den gelen bu putperestler anladılar ki o peygamber işte bu peygamber. Ve dediler ki inandık sana ya Resulallah. Bizden ne istiyorsun ya Resulallah? 6 kişiydi bunlar. Bunlar o sene geri döndüler. Peygamber'e beyat ettikten sonra geri döndüler. Bir dahaki seneye 12 kişi olarak geldiler. Bir dahaki seneye 73 kişi olarak geldiler. Ve Allah Resulü'ne Akabe'de beyat ettiler. O tepede, tepenin olduğu yerde gizli olarak Resulullah'a beyat ettiler. O beyat esnasında çok mükemmel hadiseler olmuştu. Allah Resulü'nün amcası Abbas henüz Müslüman değildi ama yeğeni olduğu için Efendimiz onu koruyordu. Onlara demişti ki ey Medine'den gelenler, eğer sizler benim yeğenimi korumayacaksanız, onu terk edecekseniz, zorlandığınız yerde bırakacaksanız, bırakın o Mekke'de kalsın. Onun aşireti var burada, biz varız hiç olmasa. Biz onu koruyoruz elimizden geldiği kadar. O sizin yanınıza gelmek istiyor ama Medine'de bir medeniyet kurmak istiyor Resulullah. Bir araya toplayacak müminleri, İslam'ı yaşayabilecekler bir ortam oluşturacaklar. Ancak o zaman bir medeniyet kurabilirsiniz. Bir araya gelmeden, müminler bir arada yaşamadan bir medeniyet kurmaları mümkün değil. Belki sadece bir örgüt olarak, bir cemaat olarak kalabilirler. Ayrı bir mekanda bir araya gelecekler ve bu şekilde bir medeniyetin tohumunu atabilecekler. İşte ondan dolayı yeğenim sizin oraya gelmek istiyor. Eğer onu korumayacaksanız, sıkıştığınız yerde bırakacaksanız şimdiden bırakın. Söz vermeyin ona diyordu. Onlar söz verdiler. Onu koruyacaklarına dair söz verdiler. Hatta onların içerisinden bir genç kalkıp da onlara demişti ki ey Medineliler, bu insana beyat etmeden, onun elini elinize almadan, söz vermeden evvel, erkek adam sözü vermeden evvel, beyat demek bu demek, geri dönmemek üzere söz vermek demek, bütün dünya size tek yaydan ok atacak, siyahıyla beyazıyla, kırmızısıyla sarısıyla, bütün insanlar size saldıracaklar, eğer bütün dünyaya karşı koyamayacaksanız, o zaman Hazreti Muhammed'i, Resulullah'ı terk edecekseniz, bugünden terk edin ve beyat etmeyin diyordu. Çekil dediler aramızdan. Ona beyat etmek istiyoruz dediler. Ve biz her şeyi göze aldık dediler. Allah Resulü'nün ensarı oldular. Ve gerçekten sözlerinde durdular. Erkek adamlardılar. Minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullah aleyh. Müminlerden nice erkek adamlar var. Sözlerinde durdular. Sözlerinde durdular. Minhum men kada nahba ve minhum men yantazir. Kimisi sözünü yerine getirdi, şehit oldu. Kimi de bekliyor şehadeti. Ve ma beddelu tebdile. Hiçbir şekilde sözlerini değiştirmediler. Erkek adamlar bütün meselelerde itaate devam ederler. Şu meselede itaat edip de öbür meselede itaat edemeyenler itaati anlamamışlar demektir. Ensarı oldular Resulullah'ın. Nasıl ki Resulullah bir ensar aradıysa, işte ondan evvel de Hazreti İsa ensar arıyordu kendine. Men ensarı ilallah dedi. Muhlis olarak kim bana yardım edecek? Allah'ın rızasından başka bir şey düşünmeden kim bana yardım edecek? Bu yolda kim benim destekçim olacak? Kim benimle her tarafta yanımda gezecek? Kim benimle ölüme gidecek? قال الحواريون نحن انصار الله. Biz dediler havariler, ensarlar, ensardan olanlar. Biz dediler Allah'ın ensarıyız. Biz Allah'ın yardımcılarıyız dediler. Halbuki İsa aleyhisselam ensari diyordu. Men ensari ilallah. Benim yardımcılarım kim diyordu Allah yolunda. Ama havariler ensarullah kelimesini kullandılar. Biz Allah'ın yardımcılarıyız dediler. Senin yardımcılarını olmak sana yardım etmek demek. Çünkü Allah'a yardım etmek demek. Allah'ın davasına yardım etmek demek. Allah'a yardım etmek demektir. Hakikatte onlar ensarul dinillah'tiler. Onlar Allah'ın dininin yardımcılarıydılar. Fakat Kur'an ensarullah kelimesini kullanmakla büyük bir şeref vaat ediyor. Siz diyor yani Allah'ın dinine yardım ettiğiniz zaman Allah'a yardım etmiş sayıyorum sizi. Allah böyle söylüyor. Benim davama yardım edeni ben bana yardım etmiş kabul ediyorum. Benim yardımcımı kabul ediyorum. Allah'ın yardımcısı olmaktan daha yüksek makam yok. Ondan daha yükseği Allah olmak var. O da mümkün değil. Allah size en yüksek makamı verdi. Neden ensarullah olmuyorsunuz? Neden Allah'ın dine yardım etmiyorsunuz? Neden ev ev gezip anlatmıyorsunuz? Neden mahalle mahalle İslam'ı anlatmıyorsunuz? Bundan daha yüksek makam varsa söyleyin. Ondan daha yükseği Allah olmak var. Allah Azze ve Celle en yüksek makamı verdi size. Ensarullah olabilirsiniz. Men ensari ilallah. Kimdir benim yardımcılarım dedi İsa. Onlar nahm ensarullah dedi. Emenne billah dediler. Allah'a iman ettik. Veşhed bi enne muslimun. Sen şahit ol ey İsa. Biz Allah'a teslim olmuş Müslümanlarız. Onların bu ifadesinden anlaşılıyor ki tek din gönderdi Allah Azze ve Celle. Hristiyanlar bakınız bunlar. Hazreti İsa'nın talebesi bunlar. Ne diyorlar bunlar? Bi enne muslimun diyorlardı. Biz Müslümanlarız. Veşhed ey İsa. Sen buna şehadet et. Kıyamet gününde bizim lehimizde şahitlik yap ey İsa. Demek ki onlar da Müslim kelimesini kullandılar. Evet onların lisanı başkaydı. Allah Azze ve Celle onların sözünü Arapça'ya tercüme ederek söylerken bize Müslim kelimesiyle tercüme etti. Müslüman kelimesiyle yani tercüme etti bize. Demek ki Allah'ın gönderdiği tek din var. Demek başka din yok. Daha sonraları insanlar demek başka isimler verdiler. Yahudilik dediler, adına ırkçılık yaptılar. Kabile isimleriyle isimlendirdiler. Bölge isimleriyle isimlendirdiler. Başka şekillerde isimlendirdiler. Bazıları peygamberlerin isimleriyle isimlendirdiler. Halbuki bütün dinler İslam idi. Hepsinin adı İslam'dı. Sonra insanlar isimlerini değiştirdiler. Kimi ırkçılığından ırkçılık yaptı. Kimi cehaletinden cahillik yaptı. Allah Azze ve Celle bize dinin adını koyarken İslam diye koydu. İnned din indallahil İslam buyurdu. Başka din yok dedi Allah katında, sadece İslam var buyurdu. Dinin adını koyarken İslam dedi. Muhammedilik demedi. Arabiye demedi. Şunu bunu demedi. Peygamberin doğduğu büyüdüğü toprakları söylemedi. Mekkilik demedi. Medini demedi. Mekki demedi. Arabi demedi. Muhammed'i de demedi. Allah İslam dedi. Sen İslam demekle hiç kimseye değil sadece Allah'a teslim olduğunu inan etmiş oluyorsun. Allah Azze ve Celle daima bu kelimeyi seçti. Adem'den itibaren aynı kelimeydi aslında. Ama insanlar daha sonra ırkçılık yaptılar. Nasıl ki mesela Müslümanlardan, bu ümmetten mesela bazı kimseler İslam'ın adını değiştirip de mesela Arabiye koysaydılar adını, Mekki'yi koysaydılar adını, nasıl bir cürüm işlemiş olurlardı, ırkçılık yapmış olurlardı. Aynı şekilde işte geçmişte olan hadise o. Adını Yahudilik koydular. Hristiyanlık koydular. Çeşit çeşit şeyleri baz almak suretiyle dinin adını değiştirdiler. Ve bu şekilde Allah'ın kulları olduğunu da söylemiş oluyorlardı aynı zamanda. Biz Allah'ın yardımcılarıyız aslında İsa. Senin yardımcıların olmaktan ziyade hakikatte biz Allah'ın yardımcısıyız. Dolayısıyla bu aslında Hazreti İsa'nın kul olduğunun da ifadesiydi başka bir şekilde. Kibarca Hazreti İsa'ya sen ilah değilsin demekti bu. Kur'an Hristiyanları bu şekilde de bir kez daha hatırlatıyor. İşte İsa'nın ilk talebelerinin anlayışı da buydu diyor. İsa'nın ilk talebeleri Ensarullah kelimesini kullandılar. Dolayısıyla Hazreti İsa bir ilah değildi. Ve sonra eğer onların içinden bazıları yine de Hazreti İsa'ya iman ettiler, onu ilah gibi gördüler diyecek olurlarsa, onları da susturmak için veşhed dedi havariler. Sen şahit ol ki İsa, sen şahit ol ki Allah huzurunda bir enne müslümun. Biz Müslümanlarız, buna şahitlik yap. Demek ki onlar İsa'yı ilah görmüyorlar. Yalnız şahit olarak ve peygamber olarak görüyorlardı. Ve sonra dediler ki Rabbena emennâ bime enzeltem. Ya Rab, ey Rabbimiz dediler, indirdiğine iman ettik. Ve tebe'ne resul. Ve o resule de iman ettik. Ve tübne ma'a şahidin. Ve bizi o şahitlerle beraber yaz ya Rabbi. Şahitlik yapacak olanlarla birlikte bizi şahit olarak yaz ya Rabbi. Havariler bu şekilde söylemekle Allah'tan başka bir ilah tanımadıklarını ilan etmiş oluyorlardı. Rabbena emennâ bime enzelt. Ya Rabbi bize indirdiğine, Hazreti İsa'ya indirdiğine iman ettik ya Rabbi. Ondan evvel indirdiklerine iman ettik ya Rabbi. Ve tebe'ner resul. Ve o resule de ittiba ettik, uyduk ya Rabbi. Hazreti İsa'ya da uyduk. Hazreti İsa'dan sonra gelecek olan Hazreti Muhammed'e de eğer o günleri görecek olursak o peygamber diyor çünkü. O peygambere de uyacağız, ittiba edeceğiz ya Rabbi. Ve tübne me'a şahidin. Ve bizi şahitlerle beraber şahit olarak yaz ya Rabbi. Bu şekilde onlar şahitlerle beraber olmak istediklerini söylüyorlardı. Ve tübne mine şahidin demediler. Me'a şahidin dediler. Bizi şahitlerden yaz demediler yani. Şahitlerle birlikte yaz ya Rabbi dediler. Çünkü onlar biliyorlardı ki o peygambere, Hazreti Muhammed'e yani ahir zamanda gelecek olan o peygambere onların birçoğu ittiba edemeden ölecekler. Ve onlar o peygambere şahitlik yapanlardan olamayacaklar. Ama bizi sen o şahitlerle beraber yaz ya Rabbi. Hazreti Muhammed'in ümmetiyle birlikte yaz ya Rabbi. Onlar Hazreti Muhammed'e, o peygambere şahitlik yapacaklar. Onunla beraber olacaklar. Biz onunla beraber olamasak da bizi onlarla beraber yaz ya Rabbi. Nasıl ki Tevrat'ta Hazreti Peygamber'in geleceği haber veriliyor. Tevrat'ta da İncil'de de Tevrat'ın dışında Ahd-ı Kadim denilen eski nüshalarında, Tevrat'ın dışında Yahudilerin kabul etmiş olduğu diğer kutsal belgelerinde yani ellerindeki tarihi belgelerinden, kendilerini kutsal olarak gördüğü belgelerde Hazreti Peygamber'in geleceği açıkça ifade edilmiştir. Ben daha evvel Beklenen Peygamber adlı konferansta o meseleyi uzun uzun anlatmıştım. Tevrat'ta, İncil'de ve diğer kaynaklarda, gerek Ahd-ı Kadim'de, gerek Ahd-ı Cedid'de peygamberimizin geleceğini haber veren malumatı aktarmıştım, onlardan bir kısmını aktarmıştım. Onlardan mesela birisinden açıkça o peygamberin ahir zamanda gelecek olan son peygamberin, son peygambere sorulacağı, meleğin ona gelip de oku diyeceği açıkça ifade ediliyor. Ahd-ı Kadim'e bakılabilir. Oradan Hazreti Peygamber'e, son peygambere melek gelecek ve melek kendisine oku diyecek. O rica, hatta rica ederiz oku denilecek kendisine. O diyecek ki ben okuma bilmem. Aynen bu ifadelerle şimdiki ahd-ı kadimde şimdiki Yahudilerin ve Hristiyanların elindeki eski ahit ve yeni ahit dedikleri o kutsal metinlerde halen şimdikinde bile mevcut. O son peygambere sorulacak, o son peygamberden okuması istenilecek, rica ederiz oku denilecek, o ben okuma bilmem diyecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin başına gelen olayın öyle olduğunu herkes çok iyi bilmektedir. Bütün kaynaklar bunu yazıyor. Ve işin ilginç tarafı şu ki, bugüne kadar alimlerimizin yazmış olduğu eserlerden eski ahitteki bu bilgi mevcut değil. Alimlerimizin gözünden kaçmış, ekseriyetinin belki gözünden kaçmış diyebiliriz. Belki onların içerisinde tespit etmiş olanlar da olabilir. Ekseriyetinin gözünden kaçmış ve bu bilgiyi kitaplarımızda aktarmıyor. Halbuki bu önemli bir bilgiydi. Bu aynı zamanda şunu gösteriyor bize. Müslümanlar asırlar sonra daha yeni yeni o kitaplarda var olan buna benzer bilgilerin farkına varıyorlarsa, demek ki peygamberimizin başından geçen o olayı demek ki kendileri uydurmuş olamazlar. Çünkü eski ahitte geçen bu olayı Müslümanlar çoğu bilmiyor bile. Ulema dahi bilmiyor bu olayı. Oku denilecek olayının onların kitaplarında geçtiğini, alimlerimiz dahi farkına varmadıklarına göre peygamberimizin öyle dediği, Cebrail gelip oku demesi ve onunla ben okuma bilmem demesi olayını İslam alimlerinin ve ravilerin uydurmuş olma ihtimali kalmıyor. Bu şekilde havariler Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yardımcıları olacak olanlar, ona beyat edecek olanlar, yeni bir hareket başlatacak olanlar bu sözleri veriyorlardı. Nasıl ki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e onun ensarı da böyle sözler vermişlerdi. Kur'an onların vermiş olduğu sözlerden bir kısmını bize aktarır. Bir kısmı bize hadislerde rivayet edilir. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam birinci akabe beyatında başka sözler almış. İkinci akabe beyatında başka sözler almış. Birinci akabe beyatı özellikle kadınlar beyatı olarak tarihe geçmiş. İkinci akabe beyatı ise daha ciddi bir beyat. Ölüm üzere beyat edilmiş. Cihat üzere beyat edilmişti. Davadan dönülmeyeceğine, sonunda ölüm olsa bile hiçbir zaman itaatten vazgeçilmeyeceğine, bütün bunlar üzerine beyat edilmişti. Yeni bir hareket başlıyordu. Sağlam başlaması gerekiyordu. O yüzden Hazreti İsa Aleyhisselam söz alıyordu havarilerinden. Ve havariler işte burada söz veriyorlardı. İlk verilen söz iman ettikleriydi. Allah'a hakkıyla iman ettikleri. Ve sonra Hazreti İsa'nın yardımcıları olacakları. Allah'ın davasının yardımcıları olacakları. Onlar bu sözleri veriyorlar. Ve böylece bir hareket başlıyordu. Allah Resulü de böyle başlatmıştı hareketini. İşte o Hristiyanların, o ilk Müslümanların, Hazreti İsa ile birlikte iman eden hakiki Müslümanların bu Nusret Beyatı, yardım edeceklerine dair ettikleri bu beyatten dolayı onlara Nasara da denildi. Onlara Arapçada Nasara denilmesi, Hristiyanın karşılığı olarak yani Nasara denilmiş olmasının bir sebebi de buydu. Nasara bir manası da bu. Yardım edenler demekti. Nusret beyatı yapmış olanlar Allah'ın davasına yardım edecek, ölünceye kadar devam edecek olanlar. Evet, onların içerisinden sözünden dönen birisi çıktı. O 12 havarinin içerisinden başka rivayetlerden anlıyoruz ki, Hristiyanların kaynaklarından Markos, Matta, Luka, Yuhanna İncillerinden anlıyoruz ki, Hristiyani kaynaklar bize o 12 havariden birini hainlik ettiğini söyler. 30 dirhem gümüş karşılığında İsa'yı sattığını söyler. Hazreti İsa'nın yerini gösterdi. Onun çarmıha gerilmesi için. O meseleye daha sonra temas edeceğiz. Allah Azze ve Celle Hazreti İsa'yı kurtaracaktır. Ve o kafir ve melunu, o münafık adamı, o beyatinden dönen adamı, aynı zamanda peygamberini satan o alçağı, Allah Azze ve Celle onun kılığına sokar, İsa'nın kılığına sokar ve onu İsa diye çarmıha gererler. Bazı rivayetler bunu bu şekilde aktarır. Olay o şekilde olmuş olmasa da sonuçta o insan, o hainlik yapan insan İsa'ya benzetilmiş olmasa da başka birisi İsa'ya benzetilir yine onlardan. Ve önemli olan şu ki İsa aleyhisselam çarmıha gerilmemiştir. Neticede bu kesin Kur'an'ın haber verdiği bir gerçektir. İsa'ya benzetilen kim olursa olsun önemli değil. Ama İsa'ya beyat edenlerin içerisinden işte Yahuda İskariyot adındaki o münafık sonuçta beyatinden döndü. Parayı duyunca davasını sattı, İsa'yı sattı. Böyle adamlar daima bütün davaların içerisinde olabilirler. Zayıf insanlara dikkat etmek lazım. Kadına karşı zayıf olan insanlar, kimisi kadın için beyatinden döner, kimisi paraya karşı zayıftır, kimini parayla satın alırlar. Satın alınabilecek insanlara dikkat etmek lazım. Münafık yapılı insanlara dikkat etmek lazım. Hangi insanlar satın alınırlar? Karakterinde zayıflık olan insanlar, ama şuna karşı, ama başka bir şeye karşı zayıflık gösterenler, işte o zayıfları bir gün birileri bir şeyle satın alabileceklerdir. O yüzden hainler daima zayıfların içerisinden çıkacaktır. Zayıflara dikkat etmek lazımdır. Bir gün o zayıf bir şekilde hıyanette bulunabilir. O yüzden bütün davaların içerisinde havariler olacaktır, ama o havariler imtihandan geçirilecek. O havariler değişik imtihanlardan geçirildikten sonra geride sağlam kalanlar kalacak. Gerisi dökülenlerden olacaktır. Hazreti İsa'yı beyat edenler işte böyle konuşanlar. Allah'ım bizi şahitlerle beraber yaz. Bizi ümmet-i Muhammed'le beraber yaz. O büyük ümmetle beraber yaz. Kuntum hayra ümmetin uhurcet linnâs. En hayırlı ümmet olarak insanlar içinden çıkarıldınız. İnsanlar için çıkarıldınız ve en hayırlı ümmet oldunuz. En hayırlı ümmettiniz. Allah sizi insanlar için, insanların iyiliği için, insanların arasından çıkardı. Te'murûne bil ma'ruf ve tenhevne anil münker ve tu'minûne billah. İyilikle emreder, kötülükten sakındırırsınız. Çünkü Allah'a iman edersiniz gerçekten. Gerçekten iman edenler bu görevi yerine getirirler. Bu ümmet işte bu özelliğe sahipti. O yüzden havariler o ümmetle birlikte olmak istiyorlardı. وَكْتُبْنَا مَعَ شَهِدِينَ Şahitler, Hazreti İsa'nın doğruluğuna şahitlik edecek olanlar bu ümmetten başkası değil. Hazreti İsa'nın gerçekte ne olduğunu ortaya koyacak olanlar bu ümmetten başkası değil. Hazreti Muhammed'den, Kur'an'dan başkası değil. Bu ümmetten başkası değil. Hakiki İsa'ya şahitlik edecek, hakiki İncil'e şahitlik edecek, gerçek İncil'i ve gerçek İsa'yı ortaya koyacak olan bu ümmetten başkası değil. Dolayısıyla şahitler bu ümmettir. Ümmet-i Muhammed şahittir. Hem kendine şahit, hem Hazreti İsa'nın ümmetine şahit, hem Hazreti Musa'nın ümmetine şahit. Nasıl ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün ümmetlere şahit. Aynı zamanda her peygamber kendi ümmetine şahit. Hazreti Musa kendi ümmeti için şahitlik eder. İsa kendi ümmeti için şahitlik eder. Hazreti Muhammed bütün ümmetlere şahitlik eder. Bu ümmet bütün ümmetlere şahitlik eder. Bu ümmet geçmiş ümmetlerin ne halde olduğuna şahitlik eder. İşte o yüzden وَكْتُبْنَا مَعَ شَهِدِينَ diyorlardı. Allah'ım bizi şahitlerle birlikte yaz. Havariler böyle dua etmekle bu ümmetten de olmak istiyorlardı yani. Bu ümmetten olmak şerefine de sahip olmak istiyorlardı. Ümmet-i Muhammed'den olmak büyük bir şeref. Ama peygamberden sonra doğup da her ben Müslümanım diyen gerçekten o ümmetten sayılabilir mi acaba? Kendini Müslüman zannettiği halde bir sürü şirk içerisinde olanlar, Allah'ın davası ayaklar altına alındığı halde yalnızca seyredenler ve kafirlere sövmekten başka bir şey yapmayanlar ne kadar o ümmetten sayılabilirler acaba? Ümmet-i Muhammed'den olmak büyük bir şeref. Ama o ümmetten olabilmek için layık olmak lazımdı. Şahit kelimesi, şehit kelimesi gibi. Şehit de şahit demek. Allah'ın şahidi. Allah'ın davasının doğruluğuna şahit olmuş. Canını bu yolda vermiş adam. Nasıl ki şehitçe yaşamayanlar şehit olamazlar ya, aynen öyle de şahitçe yaşamayanlar, ümmet-i Muhammed'e layık bir şekilde yaşamayanlar, ümmet-i Muhammed'in içinden olmaya layık şekilde yaşamayan, şahit olacak şekilde, nasıl ki mahkemede her adamı şahit tanımazlar, dürüst adamı, eminliğine güvenilen insanı şahit kabul ederlerse, aynı şekilde bu ümmetin içinden de davasına sadık adamı, dürüst adamı, beyatından dönmeyen adam, işte o şahit olarak kabul edilir. Ve onlar hakiki şahitlerdir. Nasıl ki şehit gibi yaşamayanlar şehit olamaz. Nasip edilmez onlara. Şehit gibi yaşa ki Allah yolunda yaşa ki Allah yolunda ölesin. Kadın yolunda yaşarsan vallahi kadın yolunda öleceksin. Mal mülk yolunda yaşarsan o yolda öleceksin. Ne yolda yaşıyorsan o şekilde canın alınacak. O hale gelmeden canın alınmayacak. Şahit gibi yaşa ki şahit olasın. Şehit gibi yaşa ki şehit olasın. Havariler aynı zamanda bunu da istemiş oluyorlardı Allah'tan. وَفْتُبْنَا مَا شَهِد۪ينَ Bizi şahitlerle beraber yaz ya Rabbi. Şahit olmaya layık, senin mahkemende şahit olmaya layık olan bu ümmet, son ümmet, bütün ümmetlere şahitlik yapacak ümmet, bu ümmetten olmaya layık şekilde bizi yarat, bizi o şekilde, bize ameller nasip et Allah'ım demek istiyorlardı. Şahitçe yaşayalım ki şahit olabilelim. Ve seni indirdiğine iman ettik Allah'ım. Ve senin peygamberine ittiba ettik Allah'ım. Ve tebe'ne rasul. İttiba etmek başka, iman etmek başka. Bütün peygamberler ittibayı emrettiler. Kur'an birçok yerde atiullah ve atiur rasul buyurur. Allah'a değil sadece peygambere de itaatı emreder. Hem yalnız imanı değil itaatı emreder. Yalnız imanı değil ittibayı emreder. Peygamber'e iman ettim deyip de ona itaat etmeyen, peygamber'e iman ettim deyip de ona uymayan kimseler hakikatte ona iman etmiş sayılamazlar. Peygamber'e ittibayı kabul etmeyen iman etmiş sayılamaz. Peygamber'e iman ettim dediği zaman bir insan peygamber'e uymaya iman ettim, peygamber'e uymayı vacip olarak gördüm, peygamber'e uymak zorunda olduğumu kabul ettim demek ister. Yoksa yalnız peygamberin peygamberini kabul ettim demek kâfi gelmez. Peygamberin peygamberini kabul ediyorum ama ben ona uymak zorunda değilim diye düşünen, yahut da Hazreti Muhammed'i kabul ediyorum ama ben kendi kitabıma, Tevrat'a veya İncil'e bağlı kalabilirim diyen adam, ben Hazreti Muhammed'e uymak zorunda değilim diyen adam ona iman etmemiştir. Ve onlara ittiba etmeyi kabul ederek bu şekilde iman edenler, ancak onlar iman etmişlerdir. Ve durum bu iken ehli kitap kendi kitabına bağlı kalsa da, Kur'an'a uymasa, Hazreti Muhammed'e uymasa da, uymayı kabul etmese de, yalnız onlar o peygamberin peygamberliğini kabul ederek, Kur'an'ın kelamullah olduğunu kabul ederek de cennete girebilirler diyenler, Süleyman Ateş gibiler, bu ayetleri nasıl yorumluyorlar acaba? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün zamanlara gönderilmemiş mi acaba? Kur'an bütün zamanlara, bütün mekanlara, bütün insanlara gönderilmemiş mi acaba? Ne demek istiyorsunuz siz? İnni Resulullah ileykum cemiyan diyor Kur'an. Hepinize gönderildim ben. Yalnız Kureyşlilere değil, Araplara değil. Ne demek istiyorsunuz siz? Ehli kitap kendi kitabına bağlı kalarak da cennete girebilirler demekle, onlar Kur'an'a uymayabilirler. Bu yetkiyi nereden alıyorsunuz? Kur'an'a uymadan, peygambere ittiba etmeden onlar kendi kitaplarına bağlı kalarak nasıl girebilirler cennete? Bu iman iman mıdır? Peygamberlerin hepsi ittibayı emrettiler. وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولُ dediler havariler. Onlar da bunu ilan ettiler. فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّهِدِينَ Ve Allah'ım bizi şahitlerle beraber şahit yaz. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ Onlar, o Yahudiler, o ehli kitaptan olanlar, o İsrailoğulları yani, onlar hileler yaptılar, tuzaklar yaptılar. Allah da onların tuzaklarına karşılık cevap verdi. Allah da onlara tuzak hazırladı. Ve mekaru ve mekar Allah. Onlar tuzak yaptılar. Demek evvela onlar yaptılar. Sonra Allah da onların tuzağına tuzakla karşılık verdi. Vallahu hayrul mekirin. Ama Allah'ın tuzağı onlarınki gibi değil. Onların tuzağı tamamen şer dolu. Onların tuzağı şer dolu. Onların mekrinde, hilesinde şer akıyor. Onların mekrinde şer var. Ama Allah'ın mekrinde onların şerrine karşılık, onların tuzağına karşılık bir tuzak var. Ama bu tuzakta da bir hayır var. Vallahu hayrul mekirin. Allah tuzak hazırlayanların en hayırlısıdır. Hem o tuzağı bozmak suretiyle en hayırlısıdır. Müslümanları koruduğu için Allah'ın o tuzağa karşılık hazırladığı tuzak, müminleri koruduğundan dolayı en hayırlı tuzaktır. Ve Allah da en hayırlı mekirdir. En hayırlı tuzak hazırlayandır. Aynı zamanda o tuzak hazırlayanların tuzağını boşa çıkardığı için, bir bakıma onların aklını başına getirdiği için, onların tövbesine de sebep olduğu için Allah hayrul mekirindir. Onların tuzağına cevap vermekle onların aklını başına getirir. Ve bu şekilde belki onlar da tövbe ederler. Onların mekrinde, tuzağında hiçbir hayır yokken, onlar İsa'yı öldürmek istemek gibi tuzaklar hazırlarken, nasıl ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i de Mekke'nin putperestleri öldürmek istemişlerdi de, Allah da onların mekrine karşılık mekretmiş ve Allah hayrul mekirin olduğunu ispat etmiş ve peygamberini kurtarmıştı ya. Aynen öyle Hazreti İsa'yı da kurtaracak Allah. Azze ve Celle İsa'yı daha sonra yeniden ikinci kez dünyaya göndermek için Allah Azze ve Celle onu onların eliyle öldürülmesine müsaade etmeyecek. Ve mekaru ve mekar Allah. Bütün bunlara rağmen onlar yine de tuzak yapmaya devam ettiler. İsrailoğulları İsa'yı öldürmek için planlar yaptılar. Ve işte İsa'nın havarilerinden birisini satın aldılar. İsa zaten onların içindeydi aslında sürekli olarak. Fakat İsa o anda onlardan uzaklaşmıştı. Onun yerini gösterdi o havarisi. Ve mekaru ve mekar Allah. Tuzak yaptılar. Allah da İsa'yı kurtardı onların elinden. Vallahu hayrul mekirin. Allah tuzak hazırlayanların en hayırlısıdır. Ve Allah Azze ve Celle onların tuzağına karşılık nasıl bir tuzak hazırladı acaba? İsa Aleyhisselam'ı nasıl kurtardı onların ellerinden? Kıssa devam etmektedir. Ben burada kıssaya son vermek istiyorum. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi sen rızan için çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi Irak'ta, Afganistan'da, Çeçenya'da savaşan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi onlara moral ver. Ya Rabbi onları destekleyenleri çoğalt. Ya Rabbi kafirlerin birlikteliklerini boz. Ya Rabbi onların güçlerini sil süpür yok et. Ya Rabbi onların mallarını sil süpür yok et. Ya Rabbi onların arasına fitne fesat sok. Ya Rabbi kafirlere karşı müminlere yardım eyle. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi seni sevenleri, senin dostlarını sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin uğrunda mücadele etmeyi bize sevdir Allah'ım. Onlardan olmayı nasip eyle. Lillahi Teala'l Fatiha.
hükmünü kaldırıp da kendi kafanıza göre hükümler koyma yetkisini buluyorsunuz kendinizde. Çağa göre hükümler koyacağız diyorsunuz. Tabii bunu da söylerken minareyi çalan kılıfını hazırlar misali. Elbette ki güzel mantıklarla söyleyecekler. Kur'an'ın ruhu şudur diyecekler. Namazın ruhu budur diyecekler. Onu bugün şu şekilde de gerçekleştirebiliriz diyecekler. Ve bu şekilde gitgide Kur'an diye bir şey kalmayacak. Kimdir benim Allah yolunda yardımcılarım? Kimdir benim ensarım? Hazreti İsa Aleyhisselam yardımcı arıyordu kendine. Bütün davalar için yardımcılar lazım. Bütün peygamberler yardımcı aradı. Bütün hareket liderleri yardımcı aradı. Çünkü bu dava bir insanın kaldırabileceği kadar hafif bir dava değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de yardımcı aramıştı. Hazreti İsa gibi men ensari ilallah demişti o da. Ebu Bekirler ben demişlerdi ya Resulallah. Ömerler ben demişti. Osmanlar, Aliler Mekke'de. Muhacirler ben ya Resulallah demişlerdi bazıları. Neden Allah'ın dinine yardım etmiyorsunuz? Neden ev ev gezip anlatmıyorsunuz? Neden mahalle mahalle İslam'ı anlatmıyorsunuz?
Nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين
İsrail oğullarına gönderilmiş bir peygamber olarak onlara ben çamurdan kuş şeklinde bir şey yaparım ve sonra onu üflerim ve kuş olur biiznillah demişti. Anadan doğma körlerin gözünü açarım biiznillah. Alacalı hastalıkları iyileştiririm biiznillah. Evinizdekileri size haber veririm. Yediklerinizi ve sakladıklarınızı size bildiririm. Ölüleri diriltirim. Ama bütün bunların hepsi biiznillah. Kendi kudretimle değil. Allah'ın izni ile ve Allah'ın kudreti ile. Kur'an-ı Kerim özellikle bu nokta üzerinde Hristiyanların dikkatini çekmek istiyor. Hristiyanlar Hazreti İsa Aleyhisselam'a verilmiş olan mucizeleri yanlış anlamak suretiyle bu mucizelerden ötürü Hazreti İsa'yı kimi ilah olarak görmüş,
Allah olarak görenler olmuş, Allah'ın oğlu olarak görenler olmuş, üçten üçüncüsü olarak görenler olmuş. Bu mucizeler onların ayaklarının kaymasına sebep olmuş. Onlar için bir fitne olmuş. Esas itibariyle kalbinde eğrilik olanlar için bir fitnedir. Yoksa hakikatte samimi Müslümanlar için gerçekten doğruyu görmek isteyen, kalbinde hastalık olmayan kimseler için o mucizeler imanı kuvvetlendiren sebepler olabilir. O mucizeler bir kısım insanların imanını kuvvetlendirirken bir kısım insanları kafir yaptı. Çünkü kalplerinde eğrilik vardı. Nasıl ki bir dalda iki elma, biri çürük, biri güzel kırmızı bir elma. Aynı kökten çıkmışlar, aynı dalda, aynı güneşin altında, aynı yağmurun altında, aynı rüzgarın altında. Ama o yağmur, o güneş, o rüzgar birini çürütmüş, birini güzel bir elma yapmış. Fark nerede? Neden birisi çürük bir elma olurken, o rüzgar, o yağmur onu çürütürken, diğerini sağlam, güzel bir elma yapmış? Fark özündeydi. Birinin özü çürüktü, diğerinin özü sağlamdı. Özü sağlam olanlar için imtihanlar, onların yükselmesi için bir araç olmaktadır. Mucizeler de bir imtihan, her anımız imtihan ve dolayısıyla o imtihanlar bazı kimseleri yükseltir. Nasıl ki imtihanlar çalışkan talebeleri yükseltirken tembel talebelerin tembel olduğunu ortaya koyar, sınıfta bırakır onları. Sorumluluğu olan, suçlu olan talebenin kendisidir. Ne hocadır ne de imtihanda sorulan sorulardır. Bir kısmı yükselirken bir kısmı alçalır. O mucizeler insanların imanını kuvvetlenmesi için veriliyordu. Havarilerin imanı kuvvetlenirken diğerlerinin ayağının kaymasına sebep oldu. Hazreti İsa aleyhisselam onlara benden evvelki Tevrat'ı tasdik etmek üzere gönderildim. Ve musaddikan lima beyne yedey minet tevra. Benden evvel indirilmiş olan Tevrat'ı tasdik etmek üzere gönderildim. Bu şekilde Hazreti İsa aleyhisselam bütün peygamberlerin aynı davayı getirdiğini anlatıyordu aynı zamanda. Bütün peygamberler aynı davayı getirmek için geldiler, gönderildiler. Bütün peygamberler aynı mektebin talebesiymiş demek ki. Demek ki Hazreti İsa aleyhisselam Hazreti Musa'dan farklı değil. Demek ki Hazreti İsa'ya verilen İncil Tevrat'tan farklı değil. Demek ki onların o kitapların arasında şeriatlerinde farklılık olsa da dinde bir farklılık yok. Demek ki bütün peygamberler aynı dava için gönderilmiş, davanın kahramanları, dava erleridirler. Allah Azze ve Celle Hazreti İsa Aleyhisselam'ın lisanıyla Hazreti İsa'nın ilah olmadığını da anlatıyordu Hristiyanlara. Ben diyordu Hazreti İsa ve uhille lekum ba'dallezi hurrime aleykum. Size haram kılınmış olan bir takım şeyleri de helal kılmaya geldim. Sizin sahte sofularınız tarafından haram kılınmış olan, Allah'ın helal kıldığı ama onların kendilerinin haram kıldığı, o sahte cahil sofularınızın uydurdukları haramların da haram olmadığını göstermeye geldim. Diğer taraftan hakikaten de Tevrat'ta haram kılınmış olan bir takım şeyler İncil'de helal kılınmış olabilir. Hazreti İsa tarafından onların helalliği yeniden açıklanmış olabilir. Hazreti İsa aleyhisselamdan evvel İsrailoğulları Hazreti Musa zamanından itibaren birçok günahlar içerisinde isyankarlıklarıyla meşhurlardı. Birçok peygamber öldürdüler. Kur'an-ı Kerim onların çok peygamber öldürdüğü üzerinde durur. Onların hoşlanmadığı bir hükmü getiren peygamberi hemen öldürürlerdi. İşte o günahlarından ötürü Allah onlara bazı şeyleri haram etti. Ceza olarak bazı şeyler onlara haram kılınmıştı. Fakat Allah daha sonra rahmetiyle muamele etti de Hazreti İsa ile onlara helal etti o haramları. İşte Hazreti İsa aleyhisselamın söylediği bir nokta oydu. Tevrat'ta haram kılınmış olan şeylerin bir kısmını Allah bana helal etti. Nasıl ki peygamberimiz de öyle buyurur.
kendinden evvelki peygamberlere haram kılınmış olan mesela ganimet, peygamberimize helal kılındı, ümmetine helal kılındı. Müslümanlar tarih boyunca Hazreti Adem Aleyhisselam'dan itibaren ganimet almak için değil, Allah'ın rızasını kazanmak için savaştılar. Onun için ganimet peşinde koşmasınlar diye Allah onlara ganimeti haram kılmıştı. Ganimet için savaşmasınlar diye. Niyetlerinde bir bozulma, bir ihlassızlık hasıl olmasın diye. Fakat Allah Azze ve Celle bu ümmeti helal kıldı. Bu ümmet ganimeti de alacak, ihlasına da bir halel gelmeyecek. Bu ümmet kafirden ganimet de alacak, fakat yine de Allah için savaşmayı terk etmeyecek. Hiçbir zaman ganimet için savaşan bir ümmet durumuna da gelmeyecek. Tarihimiz de buna şahittir. Hüküm ekseriyete göre verilir. Tarihimizin ekseriyetinin böyle olduğu malumdur. Ekseriyetle müminler Allah rızası için savaştılar. Sahabeden itibaren ta İstiklal Savaşımıza kadar Allah rızası için savaşanlar her zaman çoğunluktaydı. Ganimet için, şan şöhret için savaşanlar olmuş olabilirler. Ama onların sayısı İslam ordularında her zaman az oldu. Onun için Allah Azze ve Celle bu ümmeti helal kılıyordu, ganimeti. Bu ümmet ganimet için savaşmayacaktı çünkü. Sahabe-i kiram ilk savaşta bir hata etmiş olsalar da, ganimet kaygısına düşmüş olsalar da Bedir'den sonra, daha sonra Allah'ın ayetleri gelince akılları başlarına gelecek ve bütün ümmet onların izinden gidecek ve ümmeti Muhammed artık ganimet için savaşmamak gerektiğini öğrenmiş olacaktı. Ganimetin müminlere helal olması, eski ümmetlere haram olması gibi Hazreti İsa'dan evvel bazı haram kılınmış olan şeyler Hazreti İsa'ya ve ümmetine helal kılınıyordu. İşte onu söylüyordu Hazreti İsa Aleyhisselam. Size haram kılınmış olan bazı şeyleri helal kılmaya geldim. O hükümleri neshetmeye geldim. Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği hükmü Allah neshedebilir. Allah'ın gönderdiği hükmü kaldırmak Allah'a mahsustur. Allah'ın gönderdiği hükmü insanlar kaldıramazlar. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın söylediği şey oydu. Allah Azze ve Celle benimle size haramları helal kılıyor demek istiyordu. Yoksa Allah'ın haram kıldığı şeyi ben hiçbir yetkiyle helal kılamam. Hiçbir peygamber Allah'a karşı gelmemiştir. Hiçbir peygamber Allah'ın haram kıldığını kendi reyine göre helal kılamaz. Ancak peygamberler Allah'tan aldıkları vahiy ile konuşurlar. Bazen metluv olan vahiy ile, bazen gayri metluv vahiy ile. Bazen Kur'an'da, İncil'de var olan ayetlerle, bazen Kur'an'da, İncil'de olmayan ama peygambere Kur'an dışında gelmiş olan vahiylerle konuşur. Bu şekilde Allah bana bildirecek haramların helal olduğunu, bazı haramların helale dönüştürüldüğünü Allah bana bildirir, ben de size bildiririm. Demek ki kitap, önceki kitaptan var olan bazı hükümlerin hükmünü kaldırabilmektedir. Demek ki İncil, Tevrat'ta olan bazı haramların hükmünü kaldırıp onu helal edebilir. Demek aynı şekilde Kur'an da İncil'de ve Tevrat'ta olan, Zebur'da olan bazı haramların hükmünü kaldırıp onları helal edebilir. Fakat bu Allah'a ait olan bir hak ve yetkidir. Peygamberler Allah namına konuştuklarından dolayı onlar da Allah namına bunların helal olduğunu söyleyebilirler. Fakat Allah Azze ve Celle hükmü değiştirmeden kimsenin hükmü değiştirmeye hakkı ve yetkisi yoktur. Biz hükmün mantığını alacağız, oradan ilkeler çıkartacağız deyip de Kur'an'dan ve sünnetten genel ilkeleri elde edeceğiz. Kur'an ve sünnetin ruhunu alacağız. Ondaki hükümleri, lafızları değil, ondaki hükümleri almayacağız ama onun ruhunu alacağız deyip de Kur'an'ın birçok hükmünü iptal etmeye kalkanlar ancak alçaklarla beraber olan kimselerdirler. Son zamanlarda, özellikle son 50 sene içerisinde 18. 19. asırlarda yapılan oryantalistlerin faaliyetleri ve çalışmaları sonucunda Müslümanları hangi noktalardan kandırabileceklerinin planlarını yaptıkları zaman gördüler ki buna benzer noktalardan İslam'a saldırabilirler. İslami ilimler konusunda uzmanlaşmış olan oryantalistler, şarkıyatçılar, İslami ilimler üzerinde çalışmalar yapanlar, Hristiyan olmasına rağmen yahut dinsiz olmasına rağmen Müslümanları nerelerden saptırabileceklerini bulabilmek için ilmi faaliyetler yapanlar, özellikle hadisler konusunda hadislerin Müslümanlara inkar ettirilebilmesi için bir sürü ilmi faaliyetler yapanlar, işte bu oyunları tezgahladılar. Müslümanlara şunu söyleyeceklerdi ve Müslümanların içerisinden gafil ve kalbinde eğrilik olanlar, müteşabihat peşinde koşanlar, muhkemleri bırakanlar, müteşabihlerin peşinden koşanlar da onlara uyacaklardı. Onlar Müslümanlara diyeceklerdi ki, siz Kur'an'ın bütün hükümlerini almakla hata ediyorsunuz. İşte ondan dolayı geri kaldınız. İşte siz Kur'an'ın lafızlarına bağlı kaldığınızdan dolayı geri kaldınız. Halbuki Kur'an'ın lafızlarına bağlı kalmayacaktınız. Kur'an'ın ruhuna bağlı kalacaktınız. Kur'an ve sünnetten almanız gereken ruhu alacaktınız. Siz ruhu almadınız, lafızları aldınız. Mesela Allah size hırsızın elini kesin mi dedi mesela? Mesela Allah size zina edenlere yüz değnek vurun mu dedi? Mesela Allah size talakla, nikahla ilgili hükümler mi indirdi? Mesela Allah size kısası mı emretti? Siz bunlara bakmayacaktınız. Siz bunların lafızlarına bakmayacak, bunlara bağlı kalmayacaktınız. Bunları zamana göre değiştirecektiniz. Siz işin ruhuna bakacaktınız. Allah mesela kısası emrettiyse, siz diyecektiniz ki, demek ki Allah Azze ve Celle öldürenlere bir ceza vermemizi istiyor. O gün Allah kısası emrederek o cezayı veriyor. Bugün ise biz başka bir şekilde verelim diyecektiniz. Hükümleri değiştirecektiniz. O gün Allah bekar olarak zina etmiş olanlara yüz değnek vurun dediyse yahut peygamber recm edin dediyse evlendikten sonra zina etmiş olan zanileri siz hükmü değiştirecektiniz. Çağınıza uyduracaktınız. Mesela hapis cezasıyla cezalandıracaktınız. Hırsızı mesela aynı şekilde. Lafızlara bağlı kalmayacaktınız. Allah Azze ve Celle hırsızın elini kesin dediği zaman aslında onun elini kesilmesini değil, fakat hırsızlığa karşı bir ceza verilmesini istemişti. Siz o cezayı başka türlü de verebilirdiniz. Önemli olan caydırıcı olmasıydı dediler. Bu şekilde mantıklarla içimizdeki kalbinde erilik olanları kandırdılar. Fazlur Rahman da onlardan birisi. İngiltere'nin ekmeğini yemiş adam. Pakistanlı olsa da, Pakistan'ın çocuğu olsa da İngiltere'de ömrünü geçirmiş. Oryantalistlerin kitaplarından etkilenmiş. Onların fikirlerine etkilenmiş ve bir oryantalist olmuş. Böyle adamlar bunlar etkilendiler bu görüşlerden. İslam'ın ruhuna bakalım dediler. Kelimelere bakmayalım dediler. Önemli olan ceza vermekse biz de bir şekilde ceza verebiliriz dediler. Yani bu aslında Kur'an'ın bütün hükümlerini neshetme yetkisini kendinde görmek demekti. Kur'an'ın hükümlerini neshetme yetkisi Allah'a aitti. Peygamberine aitti. Allah peygamberine bildirir ve peygamber değiştirebilirdi. Ne Allah'tan bir talimat var, ne peygamberden bir talimat var. Nasıl olur da insanlar Allah'ın hükümlerini değiştirebilirler? Onun ruhunun o olduğunu size kim söyledi? Allah Azze ve Celle eğer Kur'an'da bir hüküm indirdiyse, acaba onun ruhunun sizin anladığınız ruh olduğunu nereden biliyorsunuz? Ve acaba sizin onun yerine koyduğunuz hükmün Allah'ın hükmüne uygun olduğunu nereden biliyorsunuz? Acaba Allah'ın muradının da o olduğunu nereden biliyorsunuz? Allah'la mı görüştünüz? Allah'ın hükmünü kaldırıp da kendi kafanıza göre hükümler koyma yetkisini buluyorsunuz kendinizde. Çağa göre hükümler koyacağız diyorsunuz. Tabi bunu da söylerken minareyi çalan kılıfın hazırlar misali. Elbette ki güzel mantıklarla söyleyecekler. Müslümanların geri kalmasının sebebi olarak bunu gösterecekler. Biz Müslümanların yeniden çağa ayak uydurmasını istiyoruz diyecekler. Biz yeniden Müslümanların uyanmasını, şahlanmasını istiyoruz diyecekler. Diyecekler de diyecekler. Ama esas mesele, esas niyet Kur'an'ın hükümlerini değiştirmekten başka bir şey değildi. Bugün İslam medeniyeti isteyenler çoğaldıkça bu gibi faaliyetler de çoğalmaktadır. Bugün onlar rahatsız eden hüküm Kur'an'ın ahkamıdır. Onlar rahatsız eden Kur'an'ın ahlakı değil. O yüzden onlar Kur'an'dan ahlakı alalım diyorlar. Kur'an'dan ahlakı alalım. Kur'an'da ibadet varsa onu alalım. Ama her ne alırsak alalım, onun ruhunu alalım diyorlar. Bu bir gün gelecek, namazın bile ruhunu almaktan bahsedecekler. Ve diyecekler ki namazın da ruhu Allah'ı zikretmek değil mi? Allah'ı hatırlamak değil mi? Dolayısıyla Allah'a ne şekilde hatırlarsan hatırla, ne önemi var? Sonuçta Allah'ı hatırlıyorsan namazın şeklinin ne önemi var diyecekler. Namazı da kaldıracaklar. Orucun da ruhuna bakalım diyecekler. Orucu da kaldıracaklar. Kendi kafalarına göre ruhlar uyduracaklar. Kur'an'ın ruhu şudur diyecekler. Namazın ruhu budur diyecekler. Onu bugün şu şekilde de gerçekleştirebiliriz diyecekler. Ve bu şekilde gitgide Kur'an diye bir şey kalmayacak. Nesih hadisesi ilmi bir hadisedir. Geçmiş kitaplarda nesih olduğu ulemanın ittifakıyla sabittir. Kur'an'da da nesih olduğu yine ekseri ulemanın ittifakıyla sabittir. Ebu Müslim İsfahani'nin itirazı olsa da cumhur ulema hemen hemen %99.5 alimlerimizin bu kadar kahir ekseriyeti Kur'an'da nesih olduğunu kabul etmiştir. Kur'an'da bazı hükümler kaldırılmış, yerine Allah Azze ve Celle tarafından başka hükümler gönderilmiştir. Allah kendi ayetlerinin hükmünü kaldırıp başka bir ayet getirebilir. Zamana göre Allah Azze ve Celle hükmü kaldırıp başka bir hüküm getirebilir. Ama bunu Allah yapar. Onunla neyi murad ettiğini Allah bilir. Allah'ın koyduğu kanunu ancak Allah kaldırabilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi koymuş olduğu teşri yetkisini kullanmak suretiyle vaaz etmiş olduğu o hükmü kendisi kaldırır, Rabbi kaldırır. Fakat insanların böyle bir yetkisi yoktur. O yüzden Hazreti İsa aleyhisselam diyordu ki ve uhille lekum ba'dallezi hurrime aleykum, size haram kılınmış olan bazı şeyleri helal kılmaya geldim. Ben Allah'ın Resulü olduğum için böyle bir yetkim var. Sizin böyle bir yetkiniz yok demekti bunun manası. Hazreti İsa böyle söylüyorsa peygamberin yetkisi var demektir. Demek peygamber olmayanın böyle bir yetkisi yoktur. Fakat İslam'ı çağa uydurmaktan bahsedenler, esas itibariyle yeryüzünde gelişen İslami hareketi durdurmaya çalışanlardır. Allah Azze ve Celle'nin hükmü bütün zamanlar içindir. Namazı emrettiyse bütün zamanlar içindir. Ruhu indiren Allah, namazın ruhunu namazla indirmiştir. Ruh da Allah'a ait, şekil de Allah'a aittir. Şeklini kaldırdığınız zaman ruhu da gider. Nasıl ki bedeni öldürdüğünüz zaman ruh da insandan uzaklaşır. Nasıl ki ruh gittiği zaman beden de ölür ya, İkisi birbirini tamamlıyor ya, nasıl ki ikisi de olmazsa olmaz ya, aynen onun gibi namazın şekli de lazım, ruhu da lazım. Ruhunu kaybetmiş olanları, bunu kaybetmekle suçlayıp da şeklini de kaybetmeye çalışanlar, hakikatte oryantalistler uşaklığını yapmaktadırlar. Namazın ruhunu kaybetmeyelim, tamam. Buna kimsenin itirazı olamaz. Tamam, cahilce namaz kılmaya hayır. Buna kimsenin itirazı olamaz. Bilmeden yapılan rükûlar ve sucud, secdeler elbette ki Allah katında hakkıyla makbul değil. Tamam, rükûyu secdeyi şuurla yapalım. Ruhunu anlayarak yapalım. Buna kimsenin itirazı olamaz. Ama bunu söylerken namazın şeklini iptal edebileceğine getirenler lafı, bunlar oryantalistlerin uşaklarıdır. Kur'an'ın ortaya koymuş olduğu hükümleri, devletle toplumla ilgili hükümleri, bunları kaldırma yetkisini kendinde görenler, hatta bunları daha da öteye götürüp de Allah Resulü'nün kendine ait olduğunu söyleyenler, Kur'an'ın vahiylerinin lafızlarının tamamen Allah'a ait olduğu gibi aynı zamanda tamamen Muhammed'e de ait olduğunu söyleyecek kadar ileri gidenler, Fazlur Rahman gibileri, bunlar Kur'an'ın kelamullah olduğunu kabul ettikleri gibi, tabi zaten başka bir şey söyleseler İslam alemi tarafından tamamen reddolunacaklarını biliyorlar. Kur'an tamamıyla kelamullah olduğu gibi diyor, aynı zamanda tamamıyla kelam-ı Muhammed'dir. Yani demek istiyor ki Kur'an'ın ruhu Allah'tan geliyorsa da lafızlar Hazreti Muhammed'e ait demek istiyordu. Dolayısıyla o lafızlara bağlı kalmak şart değildir demek istiyordu. Lafızları bırakalım, ruhunu alalım demek istiyordu. Allah Azze ve Celle o günkü insanı oraya kadar götürebilecekti. O yüzden o oraya kadar götürdü. Fakat biz bugün daha ileri seviyeye götürebiliriz demek istiyor. Hatta bunu alenen kitabında ilan ediyordu. Allah Azze ve Celle o günkü insanları ancak o kadar medeni yapabilirdi diyor. Ancak o kadar onlara ceza sistemi getirebilirdi. Hukuk sistemi ancak o kadar uygundu onlara. Fakat biz bugün daha ileri seviyelere gitmişiz ya, ondan dolayı o hukuk sistemini de değiştirebilirmişiz. Bugünkü insanlara uygun hale getirebilirmişiz. Sizin ortaya koyacağınız hukuk sisteminin Allah tarafından kabul edileceğini nereden biliyorsunuz? Ve bir devlet bile kanun koyarken, insanlar bile kanun koyarken ellerinden geldiği kadar uzun süre yaşayabilecek şekilde kanun koyarlar. İsterler ki 50 sene devam etsin bu kanun, değiştirilmek zorunda kalınmasın. İsterler ki 100 sene devam etsin, değiştirilmek zorunda kalınmasın. Allah Azze ve Celle aynı şekilde istemiyor muydu acaba? İnsanlar koydukları kanunun uzun süre yürürlükte kalmasını istiyorlar da, ama buna güçleri yetmiyor. Yarınları bilemedikleri için yarınlarda o kanunlar değiştirilmek zorunda kalınılıyor. Bu insanların yarını bilmemesinden ve ilimlerinin az olmasından kaynaklanıyor. Ama bu sebepler Allah'ta olmadığına göre, Allah Azze ve Celle gaybı bildiğine ve sonsuz ilim sahibi olduğuna göre ve Allah Azze ve Celle Kur'an'ı bütün zamanlar için indirdiğine göre, dolayısıyla Kur'an'ın hükümleri bütün zamanlara uygun olarak gönderilmiştir. Ve bunu Allah Resulü söylediği halde, Kur'an söylediği halde nasıl oluyor da bu çağa uygun hükümler koymaktan bahsedilebilir? Allah'ın hükümlerini neshetmek demek bu. Allah'ın hükümlerinin ruhunu almakla, ruhunu almayı iddia etmekle hakikatte Allah'ın hükümlerini değiştirmek istediklerini saklamaya çalışıyorlar. Hristiyanların dinlerine yaptıkları şeyi, dinlerini layıkleştirdikleri gibi bunlar da İslam'ı layıkleştirmeye çalışıyorlar. Nasıl ki onlar kendi zamanlarına göre hükümler koydular. Nasıl ki onlar Tevrat'a uymadılar. Tevrat'ın şeriatına, kurallarına uymadılar. İncil'e uymadılarsa bunlar da o şekilde İslam'ı o hale getirmeye çalışıyorlar. Ama bu ayet gösteriyor ki Hazreti İsa'nın lisanıyla ayetlerde nesih hadisesi, hükmün kaldırılıp başka bir hükmün getirilmesi Allah'ın yetkisinde ve Allah'ın peygamberlerin yetkisinde olan bir hadisedir. İşte Hazreti İsa aleyhisselam bu hakikati onlara anlatmış ve sonra fettakullaha ve ati'un demişti. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Allah'tan korkun, Allah'ın hükümlerinde değişiklik yapmaya kalkışmayın. Allah'tan korkun, ben size neyi emrediyorsam onu alın, bana da itaat edin, bana itaat edin. Bu şekilde Hazreti İsa aleyhisselam bütün peygamberlerin söylediği noktayı söylüyordu. Bütün peygamberlerin kavimlerin Allah'tan korkmalarını emrediyorlardı. Kendi kafanıza göre bir hayat süremezsiniz diyorlardı. Allah'ı yalnız mabethanelere hapsedemezsiniz diyorlardı. Allah Azze ve Celle yalnız göklerde ilah değil, yeryüzünde de ilahtır diyorlardı. Hatta İncil'lerde de ifade edildiği gibi Hazreti İsa aleyhisselam Allah'ım diyecek, Allah'ım diyordu, göklerde senin iraden olduğu gibi yeryüzünde de senin iraden olsun. O böyle söylediği halde göklerde Allah'ın dediği olduğu gibi yeryüzünde de Allah'ın dediğin olması gerektiğini açıkça ilan etmiş olduğu halde, daha sonra Hristiyanlar dinlerini kiliseye hapsettiler. Bir Hristiyan kilise içerisinde İsevi olurken kilise dışında gayri İsevi olabilmektedir. Bu İslam'da mümkün değil. İslam'da bir Müslümanın mescitte Müslim olurken mescit dışında gayrimüslim gibi yaşaması mümkün değil. özel hayatında gayrimüslim gibi yaşaması mümkün değil. Evlenmesinden boşanmasına kadar, alışverişinden toplumsal kanunlarına kadar, bütün meselelerinde küçüğünden büyüğüne Allah ve Resulünün koyduğu hükümlere tabi olmakla mükellef. Mescitte değil sadece Müslim olmak, mescit dışında da Müslim olmak zorunda. Ama Hristiyanlar dinlerini o hale getirdiler. O yüzden Hristiyanlık hayata hükmetmeyen bir din durumuna geldi. Hayatın dışında bir din yaptılar dinlerinin. Kralların istedikleri doğrultusunda. Krallar dinin kendilerine karışmasını istemiyorlardı. Bu din onların başının belasıydı. Bütün hakiki dinler, daha doğrusu İslam dini bütün peygamberlere verilen tek dindi. O din o kralların işine gelmiyor. Devlet idarecilerin işine gelmiyordu. O yüzden onlar dinin devletten ayrılması gerektiğini düşünüyorlardı. O yüzden dini mabethanelere hapsetmenin gerektiğini düşünüyorlardı. Ve işte o zaman bunlar gerçekleştirildi çeşitli entrikalarla. Bunlar gerçekleştirildi ve Hristiyanlık hayatın dışına itildi. Artık onlar sadece basit bir takım şeylerde belki dinlerine uyacaklardı. Basit bir takım törenlerden ibaret kalacaktır Hristiyanlık. Evlilik töreni gibi belki onu kilisede yapacaklardı. Belki buna benzer bir iki basit şeyi, belki haftada bir defa pazar günü kiliseye gitmek suretiyle basit bir takım ibadetler kalacaktı geride. Gerisi tamamen değişecek ve Hristiyanlık hayatın dışına atılmış olacaktı. Hayata hükmetmeyen bir din haline gelecekti. Halbuki Allah Azze ve Celle, gökleri idare eden Allah ve mükemmel idare eden Allah elbette ki yeryüzünü de idare etmek istemekteydi. Ve bütün peygamberler ve kitaplar bunun için gönderilmişti. İşte Hazreti İsa Aleyhisselam "İnna Allah Rabbi ve Rabbukum" dedi. Ben bu ayetler Hazreti İsa'nın lisanıyla Hristiyanlara mesaj veren ayetlerdi. Ey Hristiyanlar, bakın sizin ilah dediğiniz Hazreti İsa, Allah dediğiniz, Allah'ın oğlu dediğiniz Hazreti İsa işte böyle söylüyor. "İnna Allah Rabbi ve Rabbukum." Rabbimdir o benim. Allah benim Rabbim, sizin de Rabbiniz. Ondan başka ilah yok. Benim de Rabbim o, sizin de Rabbiniz o. Fakat onlar hala Hazreti İsa'nın ilahlığı üzerinde, Rab oluşu üzerinde ısrar etmek istiyorlar. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bazen İncil'lerde babam ifadesini kullanmasından yola çıkarak ve onun göstermiş olduğu mucizeler ve mucize doğumu ile onun ilah olduğunu söylemeye devam ediyorlar. Halbuki Hazreti İsa Aleyhisselam da açıkça İncil'lerde Allah'tan başkasına ibadet edilmeyeceğini ilan ediyordu. Kitapta yazmış ki diyordu İsa Aleyhisselam şeytana, kitapta yazmış ki Rabbin olan Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksin. İncil'lerinde söylüyor bunu. Hazreti İsa Aleyhisselam babam ifadesiyle elbette ki kendisinin Allah'ın oğlu olduğunu kastetmiyordu. Öyle olmuş olsaydı yalnız Allah'a ibadet etmekten bahsetmezdi. Hazreti İsa Aleyhisselam onlara Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Ondan başkasına ibadet etmeyin diyordu. Benim gösterdiğim mucizelere iman etmeniz içindi, kafir olmanız için değildi. Neden benim mucizelerimi büyütüyorsunuz? Allah her şeye kadir değil mi? Benden evvelki peygamberlere de Allah böyle mucizeler vermemiş miydi ki? Neden onları ilah olarak görmüyorsunuz da? Neden Musa'yı ilah görmüyorsunuz? Neden İbrahim'i ilah görmüyorsunuz? Neden beni ilah görüyorsunuz? Hazreti İsa'nın Allah'ın Resulü olduğunun deliliydi bu. Eğer sahte bir peygamber olsaydı haşa, o mucizeleri gösteren bir insan, insanlar kendisine ilah diyen insanlar olduğu halde hem de kendisinin ilahlığını rahatlıkla ilan edebilirdi. O mucizeleri göstermiş nasılsa ve nasılsa insanların içinden gafiller onun ilah olduğunu düşünmeye başlamışlar nasılsa, işte tam fırsatıydı. Kendisinin Allah olduğunu, Allah'ın oğlu olduğunu söyleyebilirdi onlara. Fakat o hala İnnallahi Rabbi, İnnallahi Rabbi ve Rabbukum diyor. Rabbimdir benim Allah, ben ilah değilim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz. O halde Fa'budu, sadece ona ibadet edin. Sadece ona itaat edin. Sadece ona kulluk edin, ondan başkasına etmeyin. İbadet kelimesini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize anlatır. Tevbe suresindeki ayetin tefsirinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o ayeti bize tefsir eder. Hristiyanlara ve Yahudilere Allah Resulü seslenir. Mekke'nin fethi sırasında Allah Resulü'nden kaçan, esir edilmemek için oradan kaçan Adi bin Hatem adında birisi vardır, Hristiyandı. Ve bu adam teslim olmamak için kaçmıştı. Ve sonra kız kardeşinin esir alınmasından sonra ve Peygamberimizin o kız kardeşini affedip onun yanına göndermesinden sonra, kız kardeşinin ona İslam'ı anlatmasından sonra o yeniden Mekke'ye dönmüş ve Peygamberimizle konuşmak, tanışmak istemişti. Allah Resulü'nü gördüğünde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlara Tevbe suresinin 31. ayetini okuyordu. Ayet ehli kitapla ilgiliydi. Yahudi ve Hristiyanların Allah'ı bırakıp kendi alimlerini ilahlaştırdıkları, reislerini ilahlaştırdıkları, Hazreti İsa'yı ilahlaştırdıkları söyleniyordu ayetten. Bunun üzerine bunları duyunca Adi bin Hatem itiraz ediyordu. Boynunda gümüşten bir haç vardı bir rivayete göre. Ve dedi ki ya Resulallah, bir rivayette ya Muhammed diye seslendi. Biz de ehli kitap, özellikle Hristiyanlar kendi rahiplerimizi, alimlerimizi ilahlaştırmıyor, onları rableştirmiyorduk. Biz onlara ibadet etmiyor, onlara secde etmiyorduk. Neden Kur'an böyle söylüyor? Neden Kur'an onlar ruhbanlarını, alimlerini, din adamlarını ilahlaştırdılar, Rab haline getirdiler diyor. Neden Kur'an Meryem oğlu Mesih'e ibadet ettiler diyor. Neden Kur'an böyle söylüyor? Özellikle ruhbanlarına ibadet etmediklerini, din alimlerine ibadet etmediklerini söylüyordu Adi bin Hatem. İtiraz ediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, o alimleriniz ve rahipleriniz size Allah'ın helallerini haram ettiler. Haramları da helal ettiler. Allah'ın hükümlerini değiştirdiler. Ve siz de onlara itaat etmediniz mi? Evet dedi Adi bin Hatem. Allah Resulü buyurdu ki işte bu onlara ibadetin ta kendisidir. Bu itaat ibadettir diyordu. Onlara secde etmeniz gerekmiyor. Onların önünde eğilmeniz gerekmiyor. Onlar size helalleri haram eder. Haramları helal ederse, onların helal dediğine helal derseniz, haram dediğine haram derseniz, Allah'a rağmen, Allah'ın hükümlerine rağmen, Allah'ın hükümlerini bırakıp da onlara itaat edecek olursanız, işte o zaman onları Tanrı ve Rab edinmiş olursunuz. Ve yapmış olduğunuz itaat de onlara ibadet hükmündedir. Ve siz onların kulu hükmünde olursunuz. Onlar sizin Rabbiniz, siz onların kulu ve o itaatiniz de onlara ibadet hükmündedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ibadeti açıklıyordu bize. İbadet demek itaat demekmiş. İbadet illa da rükû secde etmek demek değilmiş demek ki. Allah Azze ve Celle bir kanun koymuş olduğu halde onun dışında ona muhalif olarak başka bir kanun konulacak olur da insan da ona itaat edecek, onu kabul edecek olursa kendi içinden, kalbinden kabul edecek olur, itaat edecek olursa demek o itaat ibadet hükmündedir. O halde o insanın ya kena'budu demesinin ne alemi var? Allah'ım yalnız sana ibadet ederiz diye söz verdiği halde eğer bu şekilde kullara ibadet ediyor, itaat ediyorsa o söz yalan bir sözdür. Böyle bir insanın ya kena'budu demesine de gerek yoktur. Hazreti İsa aleyhisselam onlara öyle söylüyordu. Rabbimdir Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz. Rabbin bir manası da kanun koyan demek. Benim kanun koyucum da Allah, sizinki de Allah olmalı. Benim terbiye edenim de Allah, sizinki de Allah olmalı. Beni Allah terbiye etti, sizi de Allah kitabıyla terbiye etmek istiyor. Bir medeniyet kurmak istiyor Allah. Gelin Allah'a teslim olun diyordu. Fa'budu, sadece ona ibadet edin. Hâzâ sirâtun mustakîm. İşte bu dedi, yalnız bu, başkası değil. Sadece bu sırat-ı müstakimdir. Başka yollar yanlış yol demek ki. Sadece bu sırat-ı müstakimdir. Demek peygamberlerin getirdiği yoldan başka yollar, sırat-ı müstakim sayılamazlar Allah katından. İnsanlar, insanlara uygun medeniyet kuramazlar. O yönden de sırat-ı müstakime erişemezler zaten. Ama eğer farz-ı misal bir an için onlar doğru yolu bulabilmiş olduklarını kabul etseler bile, Allah Azze ve Celle'ye muhalif olan bir yolun doğru olarak kabul edilebilmesi caiz olamaz. Allah bir şey söylüyorsa, kul başka bir şey söylüyorsa, o yolun doğru olması mümkün değildir.